Ayrım 15. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı. Sayfa 291. Savaşın sona ermesi. 1917 yılında Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine ittifak devletleri ittifak devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesiyle 2 Nisan 1917 savaşı İtilaf Devletleri kazanmıştır. Böylece savaşın sonunda İttifak Devletleri savaşı kaybettiklerini belirtmiş ve yenen devletlerle ateşkes antlaşmalarını imzalamışlardır. İmzalanan ateşkes antlaşmaları şunlardır. Bulgaristan'la Selanik Ateşkes Antlaşması 29 Eylül 1918, Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Villa Gusti Ateşkes Antlaşması 3 Kasım 1918, Almanya ile Retondes Ateşkes Antlaşması 11 Kasım 1918. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rusya gibi imparatorluklar yıkılmıştır. Dünyada milliyetçilik düşünceleri güç kazanmış ve milli devletler kurulmuştur. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, Türkiye, Litvanya. Yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet, komünizm, faşizm, nazizm. Cumhuriyet rejimleri ağırlık kazanmış ve yenilen ülkelerde rejim değişiklikleri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Sürekli barış sağlamak ve anlaşmazlıkları çözmek için Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Sömürgecilik, mandacılık haline dönüşmüştür. Bu savaşta uçaklar, tanklar, kimyasal silahlar ve denizaltılar ilk kez kullanılmıştır. Savaşın sonunda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya güçlenerek çıkmıştır. Sınırların belirlenmesinde milliyet esaslarına dikkat edilmediği için savaş sonrasında azınlık problemleri ortaya çıkmıştır. Sorunların çözümü sağlanamadığı için İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918. Savaşın yenilgiyle neticelenmesi kesinleşince İttihat ve Terakki Partisi yönetimden çekildi ve partinin ileri gelenleri gizlice yurdu terk ettiler. Tevfik Paşa başkanlığında kurulan hükümet, Mondros şartlarını ağır bularak imzalamamış ve istifa etmiştir. Ahmet İzzet Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümet, barış teklifinde bulunmuştur. Görüşmelere Bahriye Nazırı Rauf Bey'in başkanlığında bir heyetin gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Ateşkes görüşmeleri Ege'deki Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda yapılmıştır. Bu ateşkes antlaşmasına göre Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devletleri'nin denetimine geçecek, Osmanlı ordusu terhis edilecek, donanmasına ve silahlarına el konulacak, Toros tünelleri İtilaf Devletleri'nin denetimine verilecek, bütün haberleşme istasyonları, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri'ne bırakılacak. İtilaf Devletleri bütün Osmanlı liman ve tersaneleri ile devir yollarından yararlanacak. Brest-Litovsk barışından sonra İran ve Kafkasya'ya giren Osmanlı birlikleri 1. Dünya Savaşı öncesi sınırlarına geri çekilip dağıtılacak. Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri ise en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak. Not. Bu durum daha sonra bölgenin Ermeniler tarafından işgal edilmesine yol açacak fakat Kazım Karabekir komutasındaki birlikler Elviye-i Selase denilen bu bölgeyi kurtaracaklardır. Kömür, akaryakıt ve benzeri kaynaklardan ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra satın alma kolaylığı sağlanacaktır. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. 7. madde. Vilayeti Sitte'de Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edecek. 24. madde. Antlaşmanın önemi. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Osmanlı Devleti Anadolu'nun işgalini kabullenmiştir. Anadolu silahsız ve savunmasız bırakılmış, düşman dilediği yeri işgal etme hakkını elde etmiştir. 24. madde ile doğuda Vilayet-i Sitte'de bir Ermeni devleti kurulması düşünülmüştür. 7. madde ile İtilaf devletleri Anadolu'nun işgaline ortam hazırlamışlardır. Boğazların denetiminin İtilaf devletlerine geçmesiyle İstanbul'un güvenliği tehlikeye düşmüş, Anadolu ve Rumeli'nin bağlantısı kesilmiştir. İşgallerin başlaması. İngilizler. Musul ilk işgalin olduğu yer, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batum'u işgal ederek Samsun, Merzifon, İzmit, Eskişehir ve Afyon'a asker çıkarmıştır. Uyarı. İngiltere 15 Eylül 1919'da Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar. Dört yol, ilk direnişin olduğu yer Hatay, Mersin ve Adana çevresini işgal etmişler. İtalyanlar Antalya, Konya ve çevresini, Bodrum, Kuşadası, Fethiye ve Marmaris'i işgal etmişler. Yunanlılar İzmir ve çevresini işgal etmişlerdir. 13 Kasım 1918'de 60 parçadan oluşan İtilaf donanması boğazlardan geçerek İstanbul önlerine demir atmış, böylece İstanbul fiilen işgal edilmiştir. Paris Konferansı. 18 Ocak 1919. Birinci Dünya Savaşı sonunda yenik devletlerin durumunu görüşmek üzere 32 devlet Paris'te bir araya geldiler. Konferansa Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Fransa ve Japonya hakimdi. Bu konferansta Sèvres Antlaşması hariç Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların esasları belirlenmiştir. Almanya ile Versailles, Avusturya ile Trianon, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile Saint-Germain, Milletler Cemiyeti kurulması kararı alınmıştır. İngiltere ve Fransa, Wilson ilkelerini değiştirerek yenilenlerden toprak alımını yasaklayan maddesini mandacılık yöntemiyle etkisiz hale getirmişlerdir. Konferansa katılan Ermeni delegasyonları, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan'ın kurulması önerisini sunmuşlardır. İngiltere, güçlü bir devlet olan İtalya'yı Doğu Akdeniz'de görmek istemediği için gizli antlaşmalarla İtalyan payında görülen İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesini sağlamıştır. Not. İtalya'nın bu duruma bir tepki olarak konferansın bu oturumundan çekilmesi, İtilaf devletleri arasındaki ilk anlaşmazlıktır. Görüş ayrılıkları Kurtuluş Savaşı boyunca devam etmiş, bu durum milli mücadeleyi olumlu yönde etkilemiştir. Not. Manda. Kendi kendini yönetemeyen bir ülkeyi yönetmek için Milletler Cemiyeti'nin bu ülkeyi başka bir devletin himayesi altına alması. İzmir'in işgali. 15 Mayıs 1919. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi Yunanlılara bırakılmıştı. Yunanlılar, Batı Anadolu'daki Hristiyanların Türkler tarafından katledildiği iddiasını öne sürmüşlerdir. Yunanlıların İzmir'i işgali. Milli bilincin uyanmasını hızlandırmıştır. İtilaf devletlerine karşı düzenlenen protesto ve mitinglerin artmasını sağlamıştır. Amiral Bristol raporu yayınlanmıştır. Kuvayi Milliye ruhunun doğmasında etkili olmuştur. Amiral Bristol raporu. 13 Ekim 1919. İtilaf devletleri Yunanların işgalini haklı göstermek ve dünya kamuoyunun tepkisini çekmemek amacıyla Türkler Batı Anadolu'da katliamlar yapıyor propagandası yapmaya başladılar. Bu amaçla Amerikalı Amiral Bristol bir heyetle Batı Anadolu'ya gelerek incelemelerde bulundu. Amiral Bristol hazırladığı araştırma raporunda Yunan işgalinin haksız olduğunu, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Türklerin mağdur olduğunu ve Batı Anadolu'nun Türklere ait olduğunu da bildirdi. Uyarı. Amiral Bristol raporu Türk Milli Mücadelesi'nin haklılığını belirten uluslararası ilk belgedir. Buna rağmen İtilaf devletleri bu raporu dikkate almayarak işgallerini sürdürmüşlerdir. Kuvayi Milliye ve özellikleri. Kuvayi Milliye İzmir'in işgaline tepki olarak doğmuştur. Kuvayi Milliye'nin güneyde ilk tepkisi Hatay Dört Yol'da, batıda ilk tepkisi ise Ayvalık'ta, Balıkesir olmuştur. Özellikleri. düzensiz ve disiplinsiz güçlerdir. Askeri eğitimden yoksundurlar. İhtiyaçları halk tarafından karşılanır. Özellikle Batı cephesinde düşman ilerleyişini durduramamış, yavaşlatmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır. Daha sonra düzenli orduya bağlanmışlardır. Cemiyetler. A. Milli varlığa düşman cemiyetler. 1. Azınlıkların kurduğu cemiyetler. Mavri Mira. Rumlar tarafından kurulan bu cemiyet, Bizans devletini yeniden kurmayı amaçlamıştır. Megalo Aydia. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi ve Yunan hükümetinden yardım görmüştür. Pontus Rum Cemiyeti. Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlayan bu cemiyet Rum Patrikhanesine bağlıydı. Kordos Cemiyeti. Rumlar tarafından kurulan bu cemiyetin amacı İstanbul, Trakya, Trabzon, Marmara kıyıları ve İzmir yöresinde düzeni bozup Yunanistan'dan getirdikleri Rumları Anadolu'nun değişik yerlerine yerleştirerek Rum nüfusunu artırmaktı. Etnike Eterya Cemiyeti. Batı Anadolu'da Yunan işgaline destek verip Yunanlıların ilerlemesine ve yeni yerler işgal etmesine öncülük etmişlerdir. Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri. Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyet Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır. Musevi Alyans İsrailit Makabi Cemiyeti. Museviler tarafından kurulan bu cemiyetin amacı Osmanlı Devleti'nin dağılması durumunda bir Yahudi devleti kurmaktı. Not. Trakya'daki Türk direnişini kırmak amacıyla Rumlar tarafından Yunan Komitesi ve Trakya Komitesi adlı cemiyetler kurulmuştur. Uyarı. Megalo Aydia. Yunanca büyük ülkü anlamına gelmektedir. Bütün Yunanları bir araya toplayarak eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma düşünce ve hareketidir. Azınlık cemiyetlerinin ortak özellikleri. Osmanlı Devleti'ndeki güvenliği bozarak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine ortam hazırlamışlardır. İtilaf devletleri tarafından kışkırtılmış ve desteklenmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmışlardır. Öğreten soru. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu milli mücadele karşıtı cemiyetlerden biri değildir? 2012 görme işitme. A. Mavri Mira, B. Etnike Eterya, C. Pontus Rum, D. Klikyalılar, E. Hınçak. Cevap D. 2. Türklerin kurduğu milli varlığa düşman cemiyetler. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası. Ülkenin kurtuluşunu padişah ve halifeye bağlı kalmakla mümkün olabileceğini savunmuşlardır. Teali-i İslam Cemiyeti. Ülkenin kurtuluşunun halifeye ve İslam birliğine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olabileceğini savunmuşlardır. Kürt Teali Cemiyeti. İngilizlerin yardımlarıyla İstanbul merkezli kurulan bu cemiyetin amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bağımsız Kürt devleti kurmaktı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı kurulmuş olan bu fırka, milli mücadele hareketini İttihatçıların bir hareketi olarak görmüş, bu nedenle milli mücadele hareketinin karşısında yer almış ve ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynamışlardır. İngiliz Muhipler Cemiyeti. İstanbul'da kurulan bu cemiyet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün ancak İngiliz himayesinde sağlanacağını savunmuşlardır. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Bir grup aydın tarafından İstanbul'da kurulan bu cemiyet, kurtuluşun ancak Amerikan mandası altına girerek sağlanabileceğini savunmuşlardır. Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özellikleri. Emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet etmişler, ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır. İç ayaklanmalara sebep olmuşlar, ulusal kurtuluşu belli bir süre engellemişlerdir. Manda ve himayeyi savunanlar, bağımsızlığın mandacılıkla sağlanacağı gibi bir görüş savunmuşlardır. B. Yararlı Cemiyetler. Trakya Paşaeli Cemiyeti. Merkezi Edirne'de bulunan bu cemiyetin amacı Yunanistan'ın Trakya'yı ele geçirmesine engel olmaktı. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir'de kuruldu. Bu cemiyetin amacı Ege bölgesinin Türklere ait olduğunu dünya kamuoyuna duyurmak, gerekirse silahla karşılık vermekti. Reddi İlhak Cemiyeti, İzmir'in Yunanistan tarafından ilhakını önlemek amacıyla kuruldu. Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Merkezi İstanbul'da bulunan bu cemiyet, daha sonra Erzurum ve bazı Doğu illerinde şubeler açtı. Amacı, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemekti. Not: Erzurum Kongresi bu cemiyet tarafından toplanmıştır. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını önlemek amacıyla kuruldu. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, 5 Kasım 1919'da Sivas'ta kurulan bu cemiyet, memleketin bütünlük ve istiklalini müdafaa uğrunda bütün Anadolu'nun birliği için çalışmalar yapmış, vatan savunmasında kadınların da üzerine düşen görevleri belirterek kadınların görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulamıştır. Milli Müdafaa Grubu, MİMMİM Grubu, İstanbul'da bulunan milliyetçi gizli örgütlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gruptur. Düşman arasına soktuğu ajanları aracılığıyla gizli haberleri toplamak, Anadolu'ya silah, cephane yollamak ve İstanbul'dan Anadolu'ya subay, aydın ve sivilleri gizlice kaçırmak ve baskınlar tertiplemek gibi işleri yürütüyordu. Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kuruldu. Diğer cemiyetlerden farkı Türk milletinin haklarını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmaktı. Doktor Esat Işık başkanlığında toplanmıştır. Milli cemiyetlerin ortak özellikleri. Cemiyetlerin oluşumunda egemen düşünce, Türklük, milliyetçilik duygusudur. Bölgesel faaliyet göstermişlerdir, Milli Kongre hariç. Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir. Bunun yetersizliğini gördükten sonra silahlı direnişe geçmişlerdir, Milli Kongre hariç. Sivas Kongresi'nde birleştirilmişlerdir, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşımamışlardır, Trakya Paşaeli Cemiyeti hariç. İstanbul'a karşı veya bağlı değillerdir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve milli bilincin uyandırılması. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı yıllarda Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. İşgaller başlayınca İstanbul'a çağrıldı. Bu sırada Samsun ve çevresinde bulunan Pontus Rum çetelerinin Türklere karşı saldırıları artmıştı. İngilizler olayların önlenmesini, aksi takdirde Mondros'un 7. maddesine atıf yaparak Samsun'u işgal edeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişliğine atandı. Padişah tarafından verilen göreve göre vazifesi Samsun ve çevresinde güvenliği sağlamaktı. Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma vapuru ile hareket etti. 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı ve örgütlenme dönemi başlamış, Türk İnkılap tarihi açısındansa Atatürk dönemi başlamıştır. Samsun Raporu, 21 Mayıs 1919. Mustafa Kemal yapmış olduğu incelemeler sonunda buradaki karışıklıkların ancak azınlıkların siyasi isteklerinden vazgeçmeleriyle mümkün olacağını ve İzmir'in işgalinin kabul edilemeyeceğini söyleyen bir rapor hazırlamış ve İstanbul'a yollamıştır. Havza Genelgesi, 28 Mayıs 1919. Anadolu halkını işgallere karşı uyararak bilinçli hale getirmek, tepki göstermesini ve harekete geçmesini sağlamak üzere yayımlanmıştır. Bu genelgede şu hükümler yer almıştır: mitinglerle işgallerin protesto edilecek, bu gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilecek ve Hristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilecek, büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgraflar çekilecek. Havza Genelgesi'nin önemi. Milli mücadelenin ilk genelgesidir. Ferdi bilinçten ulusal bilince ulaşılması amaçlanmıştır. Genelge amacına ulaşmış ve ülkenin her yerinde gösteriler yapılmıştır. İtilaf devletlerinin şikayeti üzerine Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılmıştır. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Amasya'ya geçti. Burada yakın arkadaşları Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ile görüştükten sonra Cemal Paşa ve Kazım Karabekir'in onayı da alınarak Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Genelgede şu esaslar yer alıyordu. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Uyarı: bu maddeyle ulusal egemenlik düşüncesine atıf yapılmaktadır. Ulusun durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurulun varlığı şarttır. Temsilciler Kurulu. Anadolu'nun güvenli bir yeri olan Sivas'ta bir milli kongre toplanacaktır. Toplanacak Sivas Kongresi ile ilgili, kongre için her ilden halkın güvenini kazanmış 3 temsilci derhal yola çıkmalıdır. Temsilciler, Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Dernekleri ile belediyeler tarafından seçilecektir. Her ihtimale karşı bu ulusal bir sır olarak saklanacak, gerekli görülen yerlerde yolculuk gizli tutulacaktır. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da toplanacak Erzurum'daki kongreye katılım sağlanacaktır. Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir. Amasya Genelgesi'nin önemi. Bu genelge, ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti'nin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Amasya Genelgesi, milli mücadelenin programını teşkil etmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk kez bu genelgede belirtilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ihtilal mücadele safhası başlamıştır. İlk defa milli bir kuruldan söz edilmiştir. Bu genelgeyle Kurtuluş Savaşı kişisellikten kurtarılıp millete mal edilmiştir. Not: Amasya Genelgesi sonrası İtilaf Devletlerinin İstanbul hükümetine baskısı ile Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrıldı. Mustafa Kemal çağrıya uymadı ve görevinden alındı. Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mustafa Kemal bu haberi alınca askerlik görevinden de istifa etti. 8 Temmuz 1919. Erzurum Kongresi. 23 Temmuz ila 7 Ağustos 1919. Toplanış amacı: Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek, Doğu Karadeniz'deki Rum ve Gürcü saldırılarını önlemektir. Kongreyi Doğu Anadolu ve Trabzon Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyetleri ve Kazım Karabekir toplamıştır. 25'i Erzurum, diğerleri Bitlis, Van, Sivas ve Trabzon'dan olmak üzere toplam 62 delege Erzurum Kongresi'ne iştirak etmiştir. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay delege olmadıkları için Erzurum delegelerinden Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu istifa ederek bu ikisine yer açmışlardır. Böylece Mustafa Kemal Erzurum delegesi olarak kongreye katılmış ve oy çokluğu ile başkan seçilmiştir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar: milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koymalıdır. Vatanın bağımsızlığına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak. Bu hükümetin üyelerini Milli Kongre seçecektir. Kongre toplanmış değilse bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli Meclis derhal toplanmalıdır. Hükümetin çalışmaları meclis denetimine verilmelidir. Erzurum Kongresi'nin önemi: Erzurum Kongresi toplanma yönüyle bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusaldır. İlk defa milli sınırlar belirtilerek vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı bu kongrede ilan edilmiştir. İlk kez azınlıklara ayrıcalıklı haklar verilmeyeceği bu kongrede belirtilmiştir. ilk defa manda fikrine karşı çıkılmıştır. Mustafa Kemal, 9 kişilik temsilciler kurulu oluşturarak mücadeleyi millete mal etmiştir. Aldığı kararlar, Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli kararlarının biçimlenmesinde etkili olmuştur. Sivas Kongresi 4 ila 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine toplanmıştır. Bu çağrı, Amasya Genelgesi'nde yayımlanmıştır. İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi'ni engellemek amacıyla Elazığ Valisi Ali Galip'e görev vermiştir. Ayrıca, İtilaf Devletleri Kongre toplandığı takdirde Sivas'ın işgal edileceği tehdidinde bulunmuşlardır. Sivas Kongresi, Anadolu'dan gelen 31 delege ve Erzurum'da seçilen 7 kişilik temsilciler kurulunun katılımıyla başlamıştır. Mustafa Kemal, kongre başkanı seçilmiştir. Uyarı: İstanbul Hükümeti tarafından kongreye katılanların iddiatçılıkla suçlanması nedeniyle kongrenin hiçbir partiyle ilişkisinin olmadığının açıklanması için delegelere yemin ettirilerek milli mücadelenin hiçbir siyasi parti adına yapılmadığı, tamamen milleti ve memleketi kurtarma amacına yönelik bir hareket olduğu belirtilmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar. Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edilmiştir. Milli iradeyi temsil etmek üzere Meclisi Mebusa'nın derhal toplanması mecburidir. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Devletin bağımsızlığına dokunulmamak kaydıyla dış ülkelerin ekonomik, siyasal, destek ve teknik yardımları kabul edilecektir. Temsilciler Kurulu ulusal hale getirilmiş ve üye sayısı 15'e çıkarılmıştır. Sivas Kongresi'nin önemi. Toplanma şekli ve aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Bütün yararlı cemiyetler birleştirilerek kuvvetlerin tek merkezden aynı amaç doğrultusuna yönlendirilmesi sağlanmıştır. Kongrede manda ve himaye ile kongre başkanlığı tartışmalara neden olmuştur. Temsilciler Kurulu çalışmalarını tüm yurda duyurmak amacıyla İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır. Bu kongre sonunda Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Cebesoy atandı. Uyarı: Bu durum, Temsilciler Kurulu hükümet gibi çalıştığının, yani yürütme gücünü kullandığının kanıtıdır. Bu durum, Temsilciler Kurulu hükümet gibi çalıştığının, yani yürütme gücünü kullandığının kanıtıdır. Sivas Kongresi'nin başarılı geçmesi üzerine padişaha milletin Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya güveni kalmadığını bildiren telgraflar çekilmiştir. Sadrazam bunların padişaha ulaşmasını engelleyince Mustafa Kemal Paşa da Sivas Kongresi adına İstanbul'a her türlü posta telgraf haberleşmesinin kesilmesini bildirmiştir. Bunun üzerine 30 Eylül 1919'da Damat Ferit istifa etmiş ve sadrazamlığa Ali Rıza Paşa getirilmiştir. 2 Ekim 1919 Not: Damat Ferit Paşa'nın istifa ettirilmiş olması, Temsilciler Kurulu ve Mustafa Kemal Paşa'nın hem İtilaf Devletlerine hem de İstanbul Hükümeti'ne karşı kazandığı ilk siyasi zaferdir. Milli Mücadele Taraftarı Yayınlar: İrade-i Milliye, Sivas'ta, Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye, Ankara'da yarı resmi, Albayrak, Erzurum'da, Emel, Ceride-i Resmiye, resmi yayın, Yeni Gün, İkdam, Minber, İleri. Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar: Peyam-ı Sabah, Alemdar, Türkçe İstanbul, Aydede, Ümit. Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919. Yeni kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu'daki harekete olumlu bakmaktadır. Bu yüzden Bahriye Nazırı Salih Paşa Amasya'ya gönderilerek Temsilciler Kurulu ile görüşmeler yapması istenmiştir. Türk İnkılap tarihine Amasya görüşmeleri olarak geçen bu buluşmaya temsil heyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa katılır. Amasya görüşmelerinde şu konularda kararlar alınmıştır. İstanbul hükümeti, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına ters düşen antlaşmalar yapmayacaktır. İstanbul hükümeti, Sivas Kongresi kararları ile Temsilciler Kurulu'nun varlığını kabul edecektir. İtilaf devletleriyle yapılacak barış görüşmelerine Temsilciler Kurulu'nun uygun göreceği kişiler de gönderilecektir. Mebuslar Meclisi Anadolu'da güvenli bir yerde toplanacaktır. Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır. Amasya görüşmelerinin önemi. İstanbul hükümeti Amasya görüşmelerini yapmakla temsil heyetinin hem varlığını hem de gücünü tanımış oldu. Böylece milli mücadele hukuki bir zemine kavuşmuş oldu. Uyarı. İstanbul hükümeti, meclisi mebusanın açılması dışındaki kararları otoritesine ters düşmesi nedeniyle kabul etmemiştir. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi. 27 Aralık 1919. Bunun nedenlerini de şöyle sıralayabiliriz. Ankara'nın Anadolu'nun ortasında ve işgal edilmemiş olması, İstanbul'daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkanına sahip olması, asıl savaşın gerçekleşeceği Batı cephesine yakın olması, demiryolu ulaşımı ve haberleşme yönünden elverişli olması, düşman tehlikesinden uzaklığı açısından güvenli bir konumda olması. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Milli'nin ilanı. Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi'nin Anadolu'nun güvenli bir ilinde toplanmasını istemiş, ancak bu görüşü kabul edilmemiştir. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu olmasına rağmen İstanbul'daki bu toplantıya can güvenliğinden dolayı katılamamıştır. Mustafa Kemal, İstanbul'a gidecek olan mebuslardan şu isteklerde bulunmuştur. Müdafaa-i hukuk isminde bir grup kurmaları, Ali Rıza hükümetine güven oyu verilmemesi, kendisinin meclis başkanı seçilmesini, Misak-ı Milli'nin kabul ettirilmesi yönünde oy kullanılması. Not: Misak-ı Milli Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de kabul edilmiş ve 17 Şubat 1920'de yayımlanmıştır. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı tarihte düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunun halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gereklidir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. Evliye-i Selase, Kars, Ardahan, Batum için gerektiğinde yeniden halk oyuna başvurulması kabul edilecektir. Batı Trakya'nın hukuki durumu da halkının tam bir özgürlük içinde kullanacakları oylarla belirlenmelidir. İstanbul'un güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve tebiin edilecektir. Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılacaktır. Borçların ödenmesi de bu ilkeye uygun olacaktır. Misak-ı Milli'nin sonuçları. Misak-ı Milli'de yer alan ilkeler, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlara dayanıyordu. Mustafa Kemal böylece düşüncelerini Osmanlı parlamentosuna da kabul ettirmiş oluyordu. Misak-ı Milli ile bölünmez Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Kurtuluş Savaşı'nın ilkeleri belirlenmiş oldu. Misak-ı Milli, milli mücadelenin siyasi programıdır ve bu program milletin temsilcileri tarafından kabul edilmiştir. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920. İtilaf devletleri Mebusan Meclisi'nin açılmasına karşı çıkmamışlardır. Hatta meclis toplanınca Anadolu'daki milli hareketin etkisini kaybedeceğini ümit etmişlerdir. Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli'yi kabul edince ümitleri tamamen boşa çıkmıştır. Baskıların artması üzerine Ali Rıza Paşa hükümeti daha fazla dayanamayarak istifa etmiştir. 3 Mart 1920. Yerine Salih Paşa hükümeti kurulmuştur. Salih Paşa hükümetine baskı yapan İtilaf devletleri, yapılan tüm baskıların sonuç vermediğini görünce 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. İstanbul'un işgaliyle Mebusan Meclisi işlevsiz bir hal almıştır. Padişah Vahdettin 11 Nisan 1920'de Meclis-i Mebusan'ın hukuki varlığına son vermiştir. Uyarı. İtilaf devletlerinin baskısı sonucunda Salih Paşa hükümeti 2 Nisan 1920'de istifa etmek zorunda kaldı. 5 Nisan 1920 tarihinde yeni hükümeti kurma görevi damat Ferit Paşa'ya verildi. İstanbul'un işgalinin sonuçları. İstanbul'da telgraf ve telefon görüşmeleri kesilmiştir. İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'daki İtilaf devletleri subayları tutuklanmıştır. İtilaf devletlerinin Anadolu'ya asker ve malzeme sevkiyatını engellemek amacıyla Geyve ve Ulukışla demiryolları tahrip edilmiştir. Anadolu'da bulunan resmi ya da özel bütün mali kuruluşların para ya da kıymetli eşyaları tespit edilerek bunların İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmıştır. Önemi. İstanbul'un işgali Ankara'da yeni bir meclisin kurulmasına olanak sağlamıştır. İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri Mustafa Kemal'e ulusal mücadeleyi padişah adına da yürütme imkanı vermiştir. Kaçabilen birçok mebus, aydın, komutan ve gazeteci Anadolu'ya geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Mustafa Kemal yakın arkadaşlarıyla görüşerek Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin açılacağını duyurdu. Bunun için de seçimlerin yapılması gerekiyordu. Sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderilen bir talimatla seçimlerin yapılması emredildi. 19 Mart 1920. İstanbul'dan kaçan milletvekilleri de Ankara'da toplandı. Açılıştan bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçildi ve bir önerge yayımlandı. Bu önergeye göre hükümet kurmak zorunludur. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ve bir padişah vekili atamak doğru değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek bir kurul hükümet işlerine bakar, meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Meclis hükümeti sistemi. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasalar ve ilkeler içerisinde yerini alır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni Türk Devleti'nin kurulmasında adım atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Temsilciler Kurulu'nun görevi sona ermiştir. Gücünü milletten alan ve Türk adını taşıyan ilk meclistir. Olağanüstü şartlarda toplanmış bir meclistir. Kurucu bir meclistir. Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi, kararların ve uygulamaların çabuk olmasını sağlamıştır. Not: Mecliste halk zümresi, istiklal grubu, ıslahat grubu, tesanüt grubu ve Yeşil Ordu gibi gruplar yer almaktaydı. Daha sonra Mustafa Kemal başkanlığında Müdafaa-i Hukuk grubu kurulmuştur. Buna birinci grup, bu gruba muhalif olanlara da ikinci grup denmiştir. 15. ayrımın sonu sayfa 305.